Sinler diye. İsmail Şıxıl həmişə türkçə yazıb. Mənim nəzərimdə, yəqin ki, sizin nəzərinizdə də. Dəlik ki, məhz Anadolu türkçəsində nəşr hazırlanması kimin təşəbbüsü idi? Yəni, bir özəl səbəbi var mı onun?
Ben İsmail Şıxlı'yı oldukça yeni tanıdım. Daha doğrusu çok geç tanıdım. Kesin tarih vermek gerekirse 2 Eylül 2007'de onun Namert Güllesi adlı etkileyici hikayesini okuyanda ve ondan sonra zaten bu öyküyü Türkiye'de 2007 yılında Hazar kıyısında Yerle Gök adıyla hazırladım. İlk Azerbaycan antolojisinde birinci sırada koyarak onu Türkiye'deki okurla buluşmasına hazırladık büyük bir gururla. Ardından Deli Küre okuyanda bu romanın kesinlikle Türkiye'deki okura çattırılması gerektiğine inandığım için onun üzerinde çalışmaya başladım. Yani ben bir yerde özüm özüme keşfettim gibi desem belki de biraz büyük mü çıkar bilmiyorum ama
hiç
yani
büyük falan değil.
Deli Küre okuduğumda öyle makamlar oldu ki beni çok etkiledi ve bunu Türkiye Türkçesine uygunlaştırmak istedim. Sonra da Elçin Bey'den izin istedim. O da memnuniyetle dedi. Öylece onun üzerine de çalışmaya başladım.
Yavru menes u.
Hey meneliler.
Ağrı menes u.
Hey meneşiler!
Abi menest u, naule menest u, misli ne davret, bağır umider.
Allah, Allah, Allah, Allah!
Elçin Bey, Deli Küre'nin nece doğulmasıyla bağlı bir özel hatırınız var mı? Hatırlıyorsunuz mu romanın yazılışını, ümitle?
Bilirsiniz, yani romanın yazılışını hatırlamaram desem, yalan söylemiş olmaram. Neye göre? Çünkü o zaman roman kitap şəkilinə çatanda 67-ci ildə mənim 10-cu yaşım var idi. Yəni mən o məqamları indiki kimi tam duya və görə bilməzdim. Mən onu bilirdim ki, mənim atam var, mənim atam yazıçıdır, amma ondan artığını yəni anlamırdım. Sadəcə olaraq mən məsələn filmin ssenarisinin yazılması, filmin çəkiliş prosesini yaxşı xatırlayıram, çünki yəni evimizdə həmişə yaradıcı heyət toplanırdı. Rəhmətlik quruluşçu rejissor Hüseyn Seyidzadə gəlirdi və hətta mən orada bir kütləvi səhnədə xırda bir rolu da çəkiblər mənim Mollaxana səhnəsində.
Görürsünüz özünüzü?
Görürəm, mən özüm belə əqrəb qışqıran yerdə görürəm.
Doğru, diqqətli olaraq bundan sonra biz
olacaq. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən əsər haqqında, yəni, sonradan söhbətləri eşitmişəm, yəni, ağlım kəsmirdi, bizdə bir söz deyirlər. O zaman ağlımın kəsdiyi zaman deyildi. Mən məsələn, ona görə məndən soruşanda bir çoxları mən deyirəm ki, məsələn, İsmail Şıxlının sonuncu romanı olan Ölən Dünyamı mən sevirəm, çox xoşlayıram. Çünki o romanı yəni, yazılması da, kitab şəkilində ortaya çıxması da, yəni
gözümün qabağında olur.
Gözümün qabağında və mənim, belə deyək de, içimdən gəlib keçib hamısı. Ona görə mən o romanı, roman haqqında, onun yazılması haqqında çox şey danışa bilərəm, çünki ağlım kəsirdi, belə deyək.
Necə keçdi tərcüməyəndə iş? Çox maraqlıdır. Nələr sizə əzab verdi, nələr sizə çətinliklər gətirdi?
Bu roman üzərində işlərkən öyle makamlar oldu ki, orada gözlerimin dolmasına mani olamadım.
Ha,
ve örneğin Zernigar Hanım'ın o ilk pis olduğu sahneler ya da Şahnigar'la Cihandar Ağa'nın onu vurmaya götürdüğü sahneler ya da meleği düşünende kızmama karşın yine de ona acımam ve onun duygularını paylaşmam. Her ne kadar Zernigar Hanım'a daha haklı bulsam da olayların içinde. Yani birçok makamlar oldu. Uygunlaştırma işine gelende epey çetinlikler çektiğini söyleyebilirim. Neye göre ki? Ben Gazah lehçesinde pek danışabilmiyorum. Ona göre ki öyle
ama biz değil mi?
Öyle kelime ve sözcükler oldu ki oralarda tabii ki çetinlik çektim ama onları şimdi öğreştim. Başını orada ıslat, burada kırktı. Evet. Ay sabah sabah var ya edirsen ölüm derdine alem ay gaga ay gede gibi. Onlarda da sağ olsun Elçi Muallim bana kömek etti. Yoksa tabii ki oraları beceremezdim.
Türk Türkiye Türkçesine geçende çok mu değişti bile sözler? Nice değişti? Bir örnek verebilir misin?
Gede ve Gaga ile Aya'yı bıraktım ama onların dışında birçoğu değişti. Örneğin anasının emceğini kesenler.
Aha, böyle bize böyle bir söz var.
Evet, onu şöyle çevirdim diyeyim, uygunlaştırdım diyeyim. Çevirmeye karşıyım ben çünkü uygunlaştırmak ne de olsa akraba dil olduğu için. Annesinin memesini kesenler, anasının memesini kesenler diye çevirdim.
Siz de böyle.
Evet, ama altına da her şeye rağmen bir açıklama verdim ki yani gaddar, acımasız insanlar anlamında gibi. Bu romanı çevirirken tabii ki İsmail Şıhlı ile ilgili birçok fikirler bende oluştu. Bana İsmail Şıhlı ile ilgili ne diyebilirsin diyen de tabii ki ben sizler kadar bu konuda çok bilgili değilim ama ben bu eser üzerinde çalıştırırken Ahundov Kitaphanesi'ne gittim. Oralarda onunla ilgili yayınlanmış olan neşirleri okudum. Kiril alfabesi dışındakileri. Ve fikirleşirim ki İsmail Şıhlı ülkesini, toprağını, insanını tutkuyla seven, büyük bir yüreği olan, çok insanın içine işleyen bakışları, kendinden emin ve vakur duruşuyla farklı bir yazar kişiliği sergiliyor. Aslında o sadece yazar değil. Çünkü yazarken öğretiyor, öğretirken de severek mesaj iletiyor. Bu konuda Profesör Doktor Nizami Caferov'un dediği gibi bilge, müdrik bir adam. Ve onun sergilediği davranışlar, yaşayış biçimi, yazdığı eserler, sohbetleri ben düşünüyorum ki Azerbaycan insanının yüreğinde daim yaşıyor. Dünyasını değişmiş olmasına rağmen. Çünkü o çok büyük bir usta. Ben öyle algıladım onun üzerinde işlerken.
Bu saat burada sizin evlatlarınızın talihi hallolunur. Ahı niye hayrınızı başa düşmüşsünüz? 2-3 il bir göz kırpımında gelip geçecek. Uşaklarınız savatlanacak. Kaydandan sonra gelip öz kardeşlerini, bacılarını da okutacak. Axı nə vaxta qədər bizim balalar elə əlif zəbər ə, bey zəbər bə deyə qalacaq, nə vaxta qədər? Ay başınıza dönün. Onu da bilin ki, orada Qori seminariyasında oxuyan uşaqlar elə sizin kimi adamların balalarıdır. Axı niyə? Niyə elə gərək faytonçu oğlu hökmən fayton sürsün?
Yasemin Hanım, İsmail Şıhlı'nı Türk yazarlarından, romancılarından kimlere benzedirsiniz?
İsmail Şıhlı'yı Delikür romanıyla sizlerin iyi tanıdığına inandığım Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı efsanesine benzettim. Çünkü Delikür'de Cihandar Ağa'nın o muhteşem atı Kamer var. İnsandan daha yakın bir sürü hususiyetler gösteriyor ve Cihandar Ağa'nın hep yanında, hep destek oluyor. Aynı şekilde Ağrı Dağı efsanesinde de bir at var ama bu atın adı yok. Bu at kır bir at ama iki at insanların kadim inanışlarını, mitolojik düşünceleri kanıtlamak açısından iyi birer örnek. Ve hem İsmail Şıhlı hem Yaşar Kemal ikisi de yaşadıkları bölgenin lehçesine, yani reyonun lehçesine, folklorik hususiyetlerini, gelenek göreneklerini sıkı sıkıya bağlı. Bu açıdan çok ortak diye düşünüyorum. Zaten at kultu biliyorsunuz Türk edebiyatında ve medeniyetinde önemli. Bu açıdan Yaşar Kemal'le çok yakın buluyorum İsmail Şıhlı'yı.
Türkiye'de olmuştu mu? Bence olmuştu. Ben o katrelerini hep okumuşam yadımdadır iller önce.
Ve demek çok güzel. Türkiye'ye ilk kez 67. yılda düşmüştü. Herçent demek dayılarının ikisi orada muhacirat hayatı geçirmişler. Ve bizim indi bir xeyli orada akrabalarımız var.
Ne vaxtdan gidenler idi?
29-28 yani kaçaklık eləyib. Ondan sonra sərhəddə adlayıblar o tərəfə. Qiyas bəy Şıxlinski və Hasan ağa Şıxlinski. Şimdi onlar orada Alqazaq soyadı var tanımlarla. Alqazaq deyə kimisə görsəniz bilin Şıxlinskilər, Şıxlılar. Yəni onların nəvələri olmuş, sonra nəvələtə Türkiyə silahlı qüvvətlərində olanları da olmuş, bir çoxları olub. Yəni onların çoxsunu mən heç görməmişəm də, amma adlarını eşitmişəm, duymuşam. Çox qəribə və çox, necə deyim sizə, təsirli xatirələri var idi. Çox söhbətlər eləyirdik və o zaman Azərbaycandan hər halda ilk adı belə idi. Turistik qrup getmişdi. Buradan bizim yazıçılar getmişdi.
Evet,
Süleyman Rüstəmdir, Rəsul Rızaydı, Niyar xanım olubdu, Məsud Əlioğlu, İsa Hüseynov, İsmail Şıxlı, Qasım Qasımzadə. Yəni mənim unuda biləcəklərim də var.
Yalan aman
və çox maraqlı və təsirli. Orada gürcü yazıçıları da olub və Rusiyadandır nümayəndə heyəti olub və bir şey yadımdadır ki, onun söylədiyi bir Salih Gəncəli deyən bizim həmvətənimiz olub. O zaman, indi bilmirəm, həyatda qalır, qalmır. Bu adamlar görüşüblər, yəni Azərbaycandan gələnləri görüşüblər, evlərinə də qonaq çağırıb bir gecə və atam söylüyürdü ki, təbii o zaman o KGB dediyimiz qurumdan bir adam da vardı və onlar xüsusən deyir, bizim qrupa çox göz eləyirdilər ki, Azərbaycanlılardır bunlar, türkdülər, Türkiyədə kimsə qaçıb qalar, neyin yer və biz onda ona söylədik ki, siz Rus qrupuna daha çox fikir verin, biz burada qalmayacağıq və doğrudan da deyir, elə oldu, bir fizik var idi, Rus o qaçdı, orada Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyindən sığınacaq istəmişdi, amma Salih Gəncəlinin evində qonaq olanda deyir, biz həmin adamı da apardıq o qonaqlığa və hər şeydən sonra, yəni o zamanki Sovet gerçəkliyi ilə uyğunlaşdıranda Salih Gəncəlinin məişət sarıdan heç bir problemi yoxdur. Pulu da vardı, özünün apteki də var imiş, yəni ərzəxanası da var imiş, pulu da, evi də, eşiyi də. Və sonda bu adam gətirib, hətta qəhərlərəm indi, demək bir ovuç torpaq gətirib. Və hamısı ağlayıblar və o Rus KGB-sindən olan deyib ki, bu niyə ağlayıraq, siz niyə ağlayırsınız, hər şey var. Tam o zaman söyləyib ki, siz belə şeyi başa düşməzsiniz. Ondan sonra deyir, bu nə qədər elədik, başa düşə bilmədi. Dedim ki, sən başa düşməzsən bunu, ged öz qrupuna fikir ver və doğrudan da orada hansısa bir gənc deyir, fizik idi. Nəsə çox görünür, bilikli adamıymış, qaçdı, getdi, orada sığınacaq istədi və qaldı da. Amma biz nə qədər deyir, istəsək də, sevsək də, orada qalmaq fikri yoxdur. Nə mənada? Yəni, vətəndir. Könlümün sevgili məhbubim anəyə.
Biz öz qohumlarını necə? Axtarmıyor bakalım.
Axtarıb ama çok onun da qəribə tarixçəsi var. Yani kiçik dayısının adresini bilirmiş Hasan Ağanın. O zaman deyilənə görə Bursa'da qalırmış. Deyir, həmin ünvana gəldim, qapını döydüm. Qapını açıb mənə söylədilər ki, Hasan bəy rəhmətə gedib. Qiyas bəy görə bilməyib, amma sonra da məlum olub ki, Hasan ağa yəni rəhmətə getməyib bir. Nəsə çıxmayıblar, sonradan Qiyas bəy böyük dayısı, onun böyük oğlu Türkiyə Hava Qüvvətlərinin albayıymış. Və sonradan o smarıç yollayıb bura ki, deyir, mən həb İsmailın deyir, ətrafında dolaşırdım, amma üzə çıxmağa qorxdum. Bu mənada ki, həm ona pis ola bilərdi, həm də mənim oğlum albaydı, yəni hərbçiydi Türkiyə Hava Qüvvətləri, ona görə çıxmadım. Və elə alınıb ki, görüşməyiblər, amma sonradan şəxsən mən onun oğlanlarını da gördüm, Hasan ağanın da, Qiyas bəyin də, nəvələrinlə də tanışam, yəni İstanbulda qalanları da var, İqdirdə yaşayanları da var, Ankara'da olanları da var, yəni Antalya'da olanları həb səpələniblər, yəni mən gördüklərim Hasan ağanın oğluydu, Turan bəy, onu gördüm, sonra onun oğlanlarını gördüm, söhbət ondan gedir ki, atam onları görə bilmədi.
Bizim bu dəfəki qonaqları İsmail Şıxlının məşhur Dəli Kürü romanını Türkiyə türkçəsinə çevirib İstanbulda nəşr etdirən Yasemin Bayır və görkəmli yazıçının oğlu Elçin Şıxlıdır.
Yasemin xanım, bax, aradan 40 ildən çox vaxt keçib bu romanın yazılmasından və bu roman indi müasir dövrdə, çağdaş dövrdə hansı mesajı verir oxucuya? Türk oxucusuna ya Azərbaycan oxucusuna sizin fikrinizcə?
Çox önəmli fikirlər veriyor. Sadəcə fikir vermiyor, aynı zamanda dönemin tarixindən də söz ediliyor resmi belgələrə dayanaraq, sizlərin də bildiyi gibi. Burada tabii mertlik, dürüstlük, düzgün davranış, ailə bağları, kuma gəlməsinə rəğmen meleğin gene də ailə bağlarının güçlülüğündən, ataya saygıdan, sevgiden çok önemli mesajlar var diye düşünüyorum. Her şeye rağmen kocasını çok sevmesine rağmen katlanıyor, çekip gitmiyor, evini dağıtmıyor. Çocuklarını yanında tutmaya kah çalışıyor, kah yollamaya çalışıyor. Babalarıyla görüşsünler istiyor, sonra görüşmesinler diye fikirleşiyor. Ama en sonunda gene babalarına aynı sevgi ve saygıyı göstermeleri için uğraş veriyor. Cihandar Ağa'nın kişiliği zaten bence Azerbaycan için bir simbol niteliğinde diye düşünüyorum onun davranışları. Eğer hala kendi döneminden bugüne bu kadar severek okunuyorsa zaten onun gerçeklere bağlı olan üslubuyla gönlü arasında kurduğu köprüden kaynaklanıyor bu. Yani hem realist hem duygusal, aile bağlarına büyük vurgu yapıyor diye düşünüyorum. Yani saygıyı kaybetmiyorlar her şeye rağmen, küslüklere rağmen, Şahnigar Hanım'ın babası tarafından öldürüldüğünü bilmesine rağmen.
Ölsen de Kassaboğlu sana öğreteceğim. Elif zabar A, Bey zabar B, Tey zabar Ta.
Elif zabar A, Bey zabar B, Tey zabar Ta.
İşittin? Tekrar hele.
Tey zabar T.
Ta.
T.
Ta.
T.
Ta. Vur.
Bizim bu dəfəki qonaqları İsmail Şıxlının məşhur Dəli Kür romanını Türkiyə türkcəsinə çevirib İstanbulda nəşr etdirən Yasemin Bayır və görkəmli yazışının oğlu Elçin Şıxlıdır.
Candar ağanın prototipi həyatda olub deyirlər, deyilmi?
Atamın söylədiklərini deyim sizə. Candar ağa atamın ana tərəfdən doğma babası olub. Yəni özü görməyib onu və belə deyək, bütün zahiri görünüşü, onun davranışı falanı bir çox hallarda o doğma babasından gəlmədi, Candar ağadan. Və atam söyləyirdi ki, onlar son illəri Qazağın Kösalar kəndində yaşayıblar və atam deyirdi ki, orada Qara Nəbi adında bir kişi vardı. Yəni mən deyir xırdaydım. Onu təxminən babamı görmədiyimdən təxminən onun təsviri o həmin qara, səhv etmirəmsə, nəbi olub adı. Qara nəbiyə bənzəyirdi və mən də gördüyüm bir şeyi də o qara nəbidən götürmüşdüm. Həm zahiri görkəmi, həm onun müəyyən davranışları həyatında baş verənlər. Amma bir şey söyləyim ki, yəni oradakı hadisələrin çoxsu bu ailəmizə aid olan hadisələrdir. Yəni Candar ağanın qəmər atı olubdu. Daha sonra sonuncu romanında, o sevdiyim Ölən Dünyam romanında ailələrində bir köpək olub alan, yəni orada da o bir mifik bir simvol kimi, sonunda da alan canavar, yəni qurt, bozqurt kimi qoşulur canavar sürüsünə və yenə də bu da türkün bir simvoludur yəni. Elə şeylər olubdur, biografik müəyyən məqamlar var yəni orada. Mənim məsələn Candar ağanı mənim anamın atası görmüşdü, o mənə söyləyirdi ki, bala deyir, çox cüssəli, hündür boylu, demək qarabəniz bir kişi idi, çiyinləri deyir qapıdan keçməzdi, amma beli də üzükdən keçərdi. Yəni o zaman belə kişilər
bəli, bəli.
İndi artıq biz avtomobil sürürük, yazı masasının arxasındayıq. Molalar hamısı at belində olubdu. Həmişə hərəkətdə olublar. Düzdür, indi bizim əsatirlərdən görürük ki, hətta Koroğlu da deyir ki, əyləşdi, nə bilim, bir qoyunu birdən yedi, nə elədi. Düzdür, indi bu hamısı əsatirdir. Amma yəni, kişilərimiz belə olub bizim. Sonradan da, məsələn, Ölən Dünyamda çox güclü təsirli səhnələr var ki, həmin o kişiləri Qızıl Ordunun əskərləri necə tərk silah olunmaq istəmədikləri halda faşistlər kimi bir-bir sıraya düzüb sayıblar, say seçmə kişiləri güllələyiblər. Yəni başımıza çox şeylər gəlib.
Bir soruşmaq istəyirdim. Əgər İsmail Şıxlı özü bu romanı oxusaydı, razı qalardım onun Türkiyə türkcəsinə çevrilməsindən.
Onun yerinə mən danışanlar, amma mən bir şey qəti deyə bilərəm ki, təbii razı qalardım. Nəyə görə? Söhbət ondan gedir ki, mən Türkəm, Türkəm deyə sinəsini vuranları bir o qədər xoşlamıram. Sadəcə olaraq Türk Türkdürsə, o sana özünü Türk kimi aparır, Türk kimi davranır. Daha heç yerdə qışqırmır ki, mən Türkəm. Çünki onun davranışı, oturuşu, duruşu, özünü aparmağı onun kimliyinə dəlalət edir. Bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, İsmail Şıxlı üçün Dəli Kürün Türkiyə türkcəsinə çevrilməsi onun üçün böyük hədiyyədir.
Yasemin xanım, sizcə türk oxucusu necə qarşılayacaq romanı? Dəli Kürü, Coşqun Kürü.
Bence ilginç gelecek diye düşünüyorum. Bir iki arkadaşım okudu ve çok etkileyici buldular. Daha yeni piyasaya çıktığı için edebiyat adamlarından daha bir R gelmedi ama yakın bir zamanda onunla ilgili yazıların çap olacağına inanıyorum. Şöyle ki bizde aslında iyun ayından itibaren normal olarak kitap çap olmaz. Sentyabr'da çap olur yeni evet. Kitaplar. Çünkü herkes tatile nefes gidiyor, edelim. İşte olmuyor filan ona göre. Ama gene de ben Dəli Kürü'yle biz aslında iddialı bir çıkış yaptık. Yani iyun ayın zamanda kitabı çap edip piyasaya çıkmak biraz cesaret istiyor. Ama ben Deliküre çok güveniyorum. Hem İsmail Şıklı'ya hem Deliküre. Ve okuyucusunun çok olacağına inanıyorum. Ve düşünüyorum ki belki de yıl sonuna kadar ikinci baskıyı bile yapabiliriz.
Değil mi? İnşallah.
Bu yüreğimden geçen bir dilek inşallah gerçekleşir.
İnşallah.
Ben de size teşekkür ediyorum. Bizim en sevdiğimiz romanı Türkiye Türkçesine çevirdiğiniz için tabii ki. Ne demek isterdiniz Azerbaycan dinleyicilerine? Azatlık Radyosu vasıtasıyla. Buyurun. Söz sizinle.
Ben bugüne kadar çok yazıcının eserini Türkiye Türkçesine uygunlaştırdım. Ama geçtiğimiz ay diyeyim daha doğrusu Kazağa giden de Kazah'ta yazıcıların neden kaleminin güçlü olduğunu çok iyi algıladım. Yani İsmail Şıhlı'nın kalemi neden o kadar güçlü, neden o kadar tabii ve neden o kadar duygusal hem de realist. Oradaki tabiatı gören de, oradaki insanları gören de, onun heykeli önünde duran da o kadar çok şeyler geçti ki aklımdan. Hatta heykelin önünde dururken sanki ben onu tanıyormuşum ve onun oradaki konuşmasını görmüşüm gibi geldi. Yani oturuyor iskemlesinin üstüne ve diyor ya burada kalın, topraklarınızı terk etmeyiniz. Onlar hep benim gözlerimde canlandı. Çok çok enteresan. Yani oraları ilk defa görüyorum ama her şey gözlerimde böyle bir film şeridi gibi bir bir akıp geçti. O açıdan İsmail Şıhlı'nın kaleminin çok güçlü olmasını orada anladım diye düşünüyorum. Tabii ki bugüne kadar birçok adamın adı benim Türkiye Türkçesine uygunlaştırmamla Türkiye'de birinci sefer Türk okuruyla buluştu. Ama Delikür çok farklı diye düşünüyorum. Yani İsmail Şıhlı 50'li 60'lı yıllar kuşağının doruklarından biri. Hem yazarlığıyla, hem öğretmenliğiyle, hem siyaset adamlığıyla hep dürüst, mert, sözünün eri bir kişi ve asla kalemini satmıyor. Bunlar çok önemli edebiyat açısından. O açıdan hatta William Faulkner'la da ben çok karşılaştırma yaptım. Hem takdimat konuşmamda hem de Kazak'tayken. William Faulkner da çok köklü bir aileden geliyor. Daha sonra her yazar gibi oldukça yoksulluk, epey yoksulluk çekiyor. Ama asla kalemini satmıyor. O da tıpkı İsmail Şıhlı gibi kendi bölgesini, bellekte yitmiş kalan değerleri, yani işte mertlik, dürüstlük, namus ve ülkenin insanından hep söz ediyor. Bu açıdan ben İsmail Şıhlı'nın William Faulkner'la da örtüştüğünü düşünüyorum. Her ne kadar William Faulkner İsmail Şıhlı'ya göre oldukça balaca boyda olsa da, hatta o kadar balaca boylu ki William Faulkner'ı boyuna göre askere almıyorlar. Hı. Ama tabii boyuna bakmadan, kendisi çok büyük bir yazar. Bugün Nobel almış Amerika'nın sayılı yazarlarından. İsmail Şıhlı çok farklı diye düşünüyorum ve biz Türkiye'de onun çok sevileceğini, hem edebiyat adamları tarafından hem okurları tarafından ilgiyle karşılanacağından eminim. Çünkü onun Namert Güllesi adlı hikayesi de sevildi Türkiye'de.
Oldu, ben teşekkür ederim bir daha size ve öz adımdan deyirəm ki ben İsmail Şıhlı, benim de çok sevdiğim bir yazıcıydı ve hele orta mektabda okuduğum illerde ona olan sevgimi bir mektuba yazıp göndermiştim. Neçə illər öncə və aradan xeyli illər keçəndən sonra bir araşdırmaçı onun haqqında bir məqalə yazmışdı Ədəbiyyat qəzetində və orada mənim məktubuma da yer vermişdi və mən onu çox sevmişdim.
Nə gözəl,
Təbii bən
yani, yeganə yazıcı idi ki, mən öz ürək sözlərimi, ona olan sevgimi həmin məktubda bildirmişdim.
Ben tabii onun eserini çevirmiş olmaktan çok hem gurur duyuyorum, hem onur duyuyorum, hem de mutluluk duyuyorum. İyi ki varmış, iyi ki de bu eseri yazmış. Sağ olsun, var olsun, hep var olacak zaten.
Ruhu şad olsun.
Evet.
Sağ olun.
Azərbaycan ədəbiyyatının ən sevilən romanı olan Dəlikürün Türkiyə türkçəsindəki nəşrindən xəbər tutduq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Mavi dastan gül, sahiller.
davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onlar hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.